Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacaksınız. Geçen programımızda Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferi'ni ve Ridaniye Savaşı'nı konuşmuştuk. En son Okay abi Yavuz Sultan Selim Han'a kutsal emanetlerin getirildiğini aktarmıştı. İnşallah bu programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Tabii kutsal emanetleri almak, İslam halifesi sıfatını almak önemli bir şey. Çok önemli bir şey.
Tabii.
Her ne kadar Osmanlı...
İslam halifeliğini muhafaza altına alıyor. Asıl yapılan bu.
Tabii.
İbrahim'ciğim.
Tam onu söyleyecektim. Evet. Osmanlı padişahları zaten ta şeye kadar yani işte Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar halifelik sıfatını çok da kullanmıyorlar aslında.
Tabii.
Yani biraz da belki de hürmetten dolayı böyle yapıyorlar. Ama tam da ifade buyurduğunuz gibi yani İslam halifeliğinin teminat altına, güvence altına alınması,
kutsal toprakların
muhafaza edilmesi,
hadimliğine geçilmesi
tabii çok önemli.
Bu. Yani halifet burada budur İbrahim'ciğim.
Çok önemli.
Aslında sadece kelime anlamı olarak bakıldığında pek çok İslam padişahına başka ülkelerden de halife ünvanını kullanmışlar.
Hı-hı.
Ama bu muhafız koruyucu güç anlamında geliyor. Yoksa
İslam dünyasının liderliği falan.
Tabii. Evet. Aynen öyle. Ki Peygamber Efendimiz'in zaten hadis-i şerif var ya İbrahim'ciğim. Hani halifelik 30 senedir sonra saltanata döner şeklinde.
Evet. Emeviler döneminden itibaren zaten böyle olmuştu.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Sultan Selim Han önceki programımızda belirttik İbrahim'ciğim. Mısır genelinde başta Kahire olmak üzere, Kahire özelinde olmak üzere. Ki ta eski programlarımızda bahsetmiştik Eser Üniversitesi'nden İbrahim'ciğim.
Hı-hı.
Medresesinden. Fatimiler zamanında. Bunun bir
Şiiliğin
merkezi. Resmen yuvası, ana yuvasıydı. Buradan dağılan dâiler dünya üzerine fitneye ve kana bulmuşlardı. Daha sonraki dönemde Selçuklu döneminde tabii tıpkı Nizamiye medreseleri gibi Ehl-i Sünnet'in merkezlerinden biri haline geldi.
Hı hı.
Fakat daha sonra Memlüklerin güç kaybettiği ve İran'la yanaştığı, Safevi'yle yanaştığı dönemde biz burada Şii faaliyetlerinin tekrar neşüneva bulduğunu, her ne kadar halk Müslüman olan halkın Kıptiler dışında Ehl-i Sünnet itikadına dahil olsalar da bölgedeki Şia faaliyetinden halkın da rahatsız olduğunu biliyoruz.
Hı hı.
Burada Selim Han Ehl-i Sünnet'in dışında hiçbir itikadın bölgede merkezileşmemesi, hatta bütün sapkın fırkaların önüne geçilmesi için gereken tedbirleri aldı. Mısır'dan ayrılmadan önce İbrahim'ciğim Mekke Şerifi Ebu Berekat'ın oğlu yanında kutsal emanetlerle birlikte geldi. Medine anahtarı vardı yanında. Bu kutsal emanetlerin çoğu tabii Resulullah Efendimiz'e aitti.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam ona aitti. Bunların içinden en kıymetleri şunlardı. Efendimizin mübarek dişleri, mübarek sakallı şerifleri, mübarek hırkaları, mübarek gasil suları, mübarek kadem ayaklarının izleri, mübarek kabri şeriflerinden alınan toprak, mübarek sancakları, mübarek nalinleri, mübarek asası, kılıcı ve gönderdiği mektuplar İbrahim'ciğim. Tabii bunların dışında gene bizler için çok mübarek olarak kabul ettiğimiz Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'ye radıyallahu anh ecmain onlara ait kılıçlar İbrahim'ciğim, yaylar ve bir takım özel hayatlarında kullandıkları eşyalardan vardı. Bunlara da tabii Peygamber Efendimiz'in eşyaları gibi hürmet gösterildi elbette, hiç kuşkusuz. Hazreti Osman Efendimiz'in şehadeti anında okuduğu ve mübarek kanlarını ıslattığı Musaf-ı Şerif de vardı bu emanetler arasında. Peygamber Efendimiz'in gene aleyhissalatü vesselam torunu Hazreti Hüseyin'in şehadeti esnasında sırtında bulunan mübarek kanlı gömleği şerifi vardı. Mesleri vardı Hazreti Hüseyin'in. Ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizin bizzat kendi yazdıkları Musaf-ı Şerifler vardı İbrahim'ciğim. Ve bunun gibi pek çok emanetler bulunuyordu. Selim Han'da tabii hem Harameyn'den gelen misafirler için hem de bu mübarek emanetler için büyük bir sürü alayı tertip ederek büyük hediyelerle, çok kıymetli hediyelerle Harameyn'e geri gönderdi.
Hı hı.
Emanetler aldıktan sonra çok büyük tabii mukabil olamaz tabii mukabil hediye olamaz da büyük hediyeler vererek geri gönderdi.
Evet.
Nihayet tabii Memlüklerin bu teslim olunmaları ve Kahire'nin fethiyle birlikte zaten kutsal topraklarda doğal olarak Osmanlı bünyesine katılmış oluyordu. Tabii Mısır'ın o zamanki coğrafyası Kuzey Afrika'nın çok büyük bölümünü de kapsadığı için İbrahim'ciğim. Burada tabii Suriye ve Filistin gibi çok hassas ve kritik topraklarda bizim elimize geçmiş oluyordu. Ayrıca da Barbaros kardeşlerin Afrika ve Garp Ocakları olarak adlandırılacak daha sonraki dönemde. Hı hı. Batı Afrika fetihleri de buradaki ana limanlardan daha da kolaylaşmış oldu. Gerek İAŞ'a erzak temini, gemi temini, gerekten sığınılacak liman, bakım yapılabilecek tersaneyle, dolayısıyla elleri daha da kolaylaşmış oluyordu. Mısır'da nihayetinde İbrahim'in 9 ay gibi uzun bir süre kalındı. Tabii bu Yeniçeriler için tabii çok uzun bir süre, çok büyük bir rakam biliyorsun. Tabii artık homurdanmaya da başladılar.
Ki öncesinde de başka seferler yapılmıştı.
Tabii uzun
yani
seferler.
Çok kısa aralıklarla hem de.
Kısa aralıklarla yapıldı İbrahim'ciğim. Yani İstanbul'a geçip gidip dönmeleri çok kısa bir süre. Hı-hı. O büyük yolculukları sürelerinde koyarsak. Bir gün Selim Han Ahmet İbni Kemal Paşa, eski o sadrazam oğlu Ahmet İbni Kemal Paşa ile İbrahim'ciğim dolaşırken askerin durumunun genel olarak halinin ne olduğunu sual ediyor kendisine. Kemal Paşa Zade de diyor ki, efendim diyor, Nil kenarında birkaç askerimizi gördüm. Bir türkü söylüyorlardı. Neydi o türkü deyince sözlerini söylüyor. Meşhur bütün tarihi kaynaklarda bu bu türkü geçer İbrahim'ciğim. Bir şu dörtlü. O da şöyle: nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta. Nice bir dururuz Şam-ı Halep'te. Cihan halkı kamu işi tarapta. Gel ahi gidelim Rum ellerine. Tam Türkçesi şöyle: bizim bu Arap diyarında neyimiz kaldı? Şam ve Halep'te daha niçin dururuz? Dünyada herkes şenlik içinde yaşamakta. Gel gidelim kardeş Rum diyarına. Hı. Rum diyarı dediği halen
İstanbul.
İşte bizim Osmanlı, bütün aslında Anadolu ve İstanbul.
Diyar-ı Rum.
Diyar-ı Rum yani. Hı. Biz çok eski zamanlardan beri Diyar-ı Rum, bu topraklar gelmeden Diyar-ı Rum diyorduk. Ama ilk daha bizim fetih öncesi yerleşmelerimizden itibaren İtalyanlar mesela Türkiye. Hı. Türkiye diyorlardı zaten, Türkiye. Aslında Türkiye daha doğru bir söylem aslında İbrahim'cim yani. Bu tabii şiir Selim Han'ın çok hoşuna gidiyor. Zaten diyor, ben de mukaddes emanetlerin gelmesini bekliyordum. Artık İstanbul'a dönebiliriz. Söyleyin askerler yolda hazırlıklarına başlasınlar diyor. Hazırlıklar süratle tamamlıyor, önleniyor. Meşhur gene ta Kansu Gavri'nin meşhur komutanlarından Hayır Bay Mısır valiliğine getiriliyor.
Yani Tomam Bay belki tekrar bir harekata geçmese Tomam Bay'ı bırakacaktı başında belki de yani.
İbrahim'cim aslında harekata geçmedi Tomam Bay. Hmm. Tomam Bay öyle bir niyeti de yoktu. Tomam Bay sürpriz oldu o idam. Yani şimdi bu öyle oluyor. Şehzade idamlarında da böyle.
Evet, evet.
Benzerlerini görmüştük. Hmm. O bir şey yapmasa bile
İhtimal onun adına, olduğu için.
Onun adına bir isyan çıkarılma ihtimali çok yüksek ve çıkarılıyor da.
Evet.
Yani bir kişinin canı 40-50 bin müdahale edene kadar İbrahim'ciğim. Yani anında
müdahale. Kanuni dönemini konuşurken göreceğiz mesela.
Evet.
Şehzade Mustafa katledildikten ya, sonra bile onun adına aynen isyan çıkarılıyor.
Tabii. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Evet. Bu böyle, bu kadar kritik noktalardaki önemli zatların maalesef hayatta kalmaları söz konusu olamıyor İbrahim'ciğim. Hmm. Onların hayatları çok başka hayatlara mal oluyor çünkü. Çok daha masum insanların hayatlarına mal oluyor. Kendileri evet, de masum olsalar dahi bu böyle. İbrahim'ciğim dönüşe Eylül ayı ortalarında başlanıyor. Yolculuğun ilk haftası sırasında İbrahim'ciğim şöyle enteresan bir vaka alıyor. Kemal Paşazade Hazretleri ve bazı alimlerle sohbet ederek at üzerinde gidiyorlar. Bir ara Kemal Paşazade Hazretleri'nin atı çamurlu bir su birikintisine, alana girmiş. Hı hı. Buradan hayvan huysuzlanıyor. Biraz eşinince şeyden Selim Han'ın, hep biliyorsun o sade beyaz kaftanlar giyiyor. Kaftanı kirleniyor şeyden.
Atın ayağındaki
çamurdan dolayı. Ondan sonra insan Kemal Paşazade Hazretleri çok rahatsız oluyor bundan, üzülüyor. Yani nasıl oldu böyle bir şey diye. Hemen tabii atını da geri çekerek özür dilerken Sultan Selim Han, efendim üzülmeyiniz diyor. Bir alimin atının nallarından bize sıçacak olan çamur bizim için şereftir diyor. Evet. Hatta o kaftanın da vefatının ardından defne esnasında yanına, üzerine örtülmesini söylüyor İbrahim'ciğim, vasiyet ediyor. Zaten de öyle oluyor zaten. Hmm. Daha sonra. Nihayetinde Selim Han dönüşte Şam'a elbette ki güzergahı gereği uğruyor. Burada hakikaten de İbrahim'ciğim o Bedahşi Hazretleri'nin Hasan Can'a o haber verdiği gibi İbrahim'ciğim, burada o hocası işte Halimi Efendi işte o hastalanıyor İbrahim'ciğim. Sultan Selim Han, o Molla Şemseddin de hastalanıyor. Muhammed Bedahşi Hazretleri'nin rüyasında gören zat. Hı hı. Bunların cenazesinde bulunuyor. Hakikaten de böyle bir Bedahşi Hazretleri'nin rüyada da olsa bir haberi daha şey olmuş oluyor. Ortaya çıkmış oluyor böylece İbrahim'ciğim. Vuku bulmuş oluyor. Tabii bunlara herkes hayret ederken Selim Han bu tür gayb aleminin bu değişik mübarek işlerine İbrahim'ciğim hiç zaman şaşırmadığını görüyoruz. Bunlar tam tersi şaşılacak şeyler değil, olağan şeylerdir Allah dostlarının üzerinde diyor.
Evet.
Şam'dan Halep'e geçiyor. Burada 2 ay kaldığını görüyoruz. Daha sonra İbrahim'ciğim Mayıs 1518'de İstanbul'a doğru tekrar yola çıkılıyor. Temmuz ayının sonlarına doğru Anadolu yakası taraflarına gelinmiş. Burada her zamanki gibi tabii şehirde alaylar, karşılama alayları, kutlama alayları hazır. Fakat Selim Han her zamanki tavrını gösteriyor burada bizim şanla, şöhretle. Bütün adımlarımız Allah rızası içindir. Ve Allah-u Teala'dan emir almadan da bir haber işitmeden de Allah dostlarına biz harekete geçmediğimizi biliyorsunuz diyor zaten. Bu yüzden de kendisi her zamanki gibi kendisi gizli bir yol üzerinden yine tekneyle saraya geçiyor. İstanbul'dan tabii yanında gelen sadece kutsal emanetler değil, Mısırlı alimler ve o dönemin halifesi de henüz kendisinin yanında, daha devrolunmamış hilafet İbrahim'ciğim. İlk cuma, İstanbul'a varılan ilk cuma Ayasofya'da minberden son Abbasi halifesi mütevekkil okuyor. Hutbe okuduktan sonra sındadaki halafet kaftanını çıkarıp Selim Han'a
giydiriyor
ve devrettiğini açıkça aleni bunu cemaatin huzurunda söylüyor. Bu şekilde İbrahim'ciğim artık hilafet resmen Osmanlı sultanlarına geçmiş oluyor. Ve birinci halife Osmanlı halifesi de Yavuz Sultan Selim Han oluyor. Uzun uzun tabii bir dua ediyor. Hem Devleti Aliye'ye hem de Yavuz Selim Han'a. Böylece Halife-i Müslümin sıfatını da üzerine almış oluyor Osmanlı sultanları İbrahim'ciğim. Tabii mukaddes emanetler ilk başta o sarayın en güzel odalarından birine yerleştiriliyor. Fakat burada özel bir oda yapılmasını emrediyor Selim Han. Bu zaten daha seferden gelinmeden yolda gelen haberlerle bu şeyin odanın kutsal emanetler odasının zaten inşası başlamış. Ama henüz bitmiş değil.
Evet.
Selim Han burada çok güzel bir adet başlatıyor İbrahim'ciğim. Hem de birincisi kendisi olmak üzere. Burada 24 saat boyunca 40 tane hafızın İbrahim'ciğim günün 24 saati dönüşümlü olarak Kur'an-ı Kerim okunmasını zaten bizzat birinci hafız kendisi oluyor.
Hı hı.
Ve bu güzel adet kısa bir kesinti diyelim dışında çok uzun asırlar boyu bugün de dahil olmak üzere devam etmektedir. O sırada zaten Cezayir'de 1519'da Oruç Reis'in şehadet haberi geliyor. Onun yerine geçen kardeşi Hızır Hayrettin Reis, yani bizim Barbaros Hayrettin Paşa olarak genel olarak tanıdığımız.
Hı hı.
Burada Batı Akdeniz'deki mücadeleleri şiddetlenmiş. Hem İslam'ı yaymak için uğraşıyor, hem yıkılan Endülüs'ten bakiye kalan Müslümanların buradan kurtarılmaları için. Ta Kemal Reis döneminden beri zaten büyük mücadeleleri söz konusu bizim korsanlarımızın. Şimdi İbrahim'ciğim korsan denince şey oluyor böyle. O tam hani ya korsan ne alakası var? Nasıl böyle mübarek hizmetler görürler falan gibi bir şey oluyor. Korsanlığı bugünkü bu hani Somali'deki falan bu korsanlarla karıştırmamak lazım. Ya da
yani zamandaki
Karayip korsanları gibi.
Evet, gasp eden, insan öldüren falan.
O korsanlar ayrı bir şey. Bu korsanlık devletlerin batıda da Venedik'ten İspanya'ya, Portekiz'e, Ceneviz'e bütün devletlerin, büyük batılı devletlerinde kullandıkları bir akıncı sistemi olarak, kara deniz akıncıları olarak düşünmek lazım İbrahim'ciğim. Bunlar aslında bir nevi yarı gizli, yarı resmi varlıkları var. Bütün limanları öncelikli kullanabiliyorlar.
Evet.
Bütün limanlardan öncelikli iaşe alabiliyorlar, asker toplayabiliyorlar. Bölgedeki ham madde kaynaklarına erişimleri, sınırsız erişimleri söz konusu. Bunlar bu şekilde orduların ileri harekatlarında hem öncesinde casusluk faaliyetlerini yürütebiliyorlar ticaret faaliyetleriyle, hem de orduya silahlı olarak doğrudan destek veriyorlar. Bu korsanlık bu manada.
Evet.
Daha sonra artık zaten Hızır Hayrettin Paşa ile birlikte de Osmanlı artık Akdeniz'i süratle bir Osmanlı gölü haline getiriyor. Çok kısa bir sürede İbrahim'ciğim. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın iktidarı dönemine başladığında, ki kısa bir süre sonra o zaten başlayacak, Akdeniz olduğu gibi Türk Gölü'ne dönüşmüş oluyor. Ama şunu söyleyelim İbrahim'ciğim unutmadan. Şimdi Akdeniz bir Türk Gölü'ne dönüştüğü zamanda bile bizim denizciliğimiz İspanya ve Portekiz denizciliği gibi değil.
Hı hı.
Birkaç kere bunu söylemiştik. Sebebi de işte zaten bu. Hiçbir zaman denizcilik teknolojisinde okyanus sularında ilerleyebilen o yüksek bordalı kalyonlarla yarışabilmemize imkan yok. Çünkü onlar o teknolojiyi doğrudan kullanabiliyorlar. Geliştirme onunla muhatap olduğu için.
Hı hı.
O sularla muhatap olduğu için çok büyük mesafeleri aşıyorlar. Amerika kıtasına kadar büyük mesafeleri de aştıkları için biz neticede iç denize kalıyoruz.
Evet.
Yani bizim hani neticede okyanus şartları çok daha başka.
Evet.
O seviyeye hiçbir zaman ulaşmadı İbrahim'ciğim. ulaşmadı.
Sonuç olarak Akdeniz...
Ama dönüş sonuç hasıl oldu. Levant'ın da tabii. Batı Akdeniz'inde bütün ticari yolları, su yolları, limanları. Yani Türkler hani tam İspanyol denizci bizden önde ama yani Türklerden burunlarını çıkaramıyorlardı şeyden limanlarını.
Tabii, zaten yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın özellikle yine Kanuni dönemini konuşurken gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum.
Fransa'ya yardım
edildi. Tabii edin, burada yaptığı atılım var. Yani Akdeniz'e neredeyse onun tek başına onun isminin anılması bile pek çok devletin donanmasını korkutmaya yetiyordu o dönemde.
Tabii tabii.
Dolayısıyla Akdeniz gerçekten hani fiili olarak belki olmasa da açıkça yani resmi olarak olmasa ama fiili olarak bir Türk gölü haline gelmişti diyebiliriz o dönemde özellikle.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. İsimleri bile bak çoğu zaman Flandra açmaları yetiyor. Hı hı. Hemen koca donanmalar çekiliyor yollarında.
Evet.
Çok kıymetli reisler yetiştiriyorlar. Aydın reis var. Mesela ona Caché Diavolo, şeytan döven diyorlar İspanyolca'da. Hı hı. Turgut reisi Dragut diyorlar. Ejderha reis adını veriyorlar. Barbaros kardeşinin isimleri zaten Barbarossa'dan yani Kızıl Sakal'dan geliyor. Söylemiş miydik bilmiyorum altını çizelim. Kızıl Sakal lakabı karışıyor. Oruç reis yani abiyi. Hızır Hayrettin Reis'in abi Oruç Reis kırmızı sakallıydı. Hı-hı. Hakikaten de havuç gibi hani diyorlar ya havuç rengi. O hakikaten de o kırmızı sakallı ve saçlıydı. Ama Hızır Hayrettin Reis Barbarossa değildi o manada. Evet. O kumraldı.
Evet.
Onun bazen hani karışıyor bunu altını bu vesileyle çizmiş olalım.
Abi bir ara verelim. Ama araya gitmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi hani Akdeniz bir Osmanlı gölü haline geldi noktasından.
Evet.
Bugün neyi tartışıyoruz? İşte Ege bölgesindeki adaları Ege denizindeki adaları tartışıyor. Aa, hatta siz ona hani Ege denizi...
Yok Ege zaten denmezdi biz. Adalar denizi zaten.
Adalar denizindeki adaları tartışıyoruz. Evet. Hatta bir şey söyleyerek araya gideyim. Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde rahmetli işte adalarla ilgili bir sorun çıkıyor. Ege Yunan gölü mü Türk gölü mü tartışması yaşanıyor. Süleyman Demirel'e soruyorlar nedir diyor. Süleyman Demirel diyor ki Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh Ege bir göl değildir diyor.
Hatırladım. Orayı.
Yani oradan.
Güzel bir anekdot oldu.
Oradan buraya geliyoruz abi maalesef.
Evet,
şimdi bu konuştuğumuz konular.
Evet hakikaten. Ne kadar,
hakikaten ne kadar açıkçası.
Yani Cebeli Tarık'a kadar şey yapmışsın.
Tabii tartıştığımız şeye bak yani adalar kimin olacak işte 3-5 tane kaya parçası falan deniyor ama öyle değil aslında.
Hayat,
onun için bir sürü mücadele verilmiş.
Evet.
Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Gerçi Allah'a şükür bugün çok iyi bir yerdeyiz de yani o noktada.
Tabii.
Ama yakın geçmişte bunlar konuşulmuştu.
Evet.
Bir ara verelim aranın ardından devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz aranın ardından. Tarihin derinliği ne olacak devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferi sonrası halifeliği alması ve işte onun adına hutbe okutulması meselesinde kalmıştık. Buradan isterseniz devam edelim Okay abi.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Tabii Hızır Barbaros Hayrettin Paşa meselesinde Hayrettin Paşa'nın şeyini unuttuk. 1519'da Hacı Salih diye kendi reislerinden birini çok kıymetli hediyelerle birlikte Selim Han'a gönderiyor.
Hı.
Ve Cezayir'i onun adına fethettiğini söylüyor. Cezayir'in doğrudan ona bağlandığını bu şekilde söylüyor. Selim Han da buna çok seviniyor. Böyle bereketli bir toprağı padişah adına fethetmesine, yani kendi adına değil çünkü orada Cezayir Sultanı olabilirdi.
Tabii.
Hayrettin Paşa. Bu onu tabii çok duygulandırıyor. Kendisine bir kaftan ve kılıç gönderiyor. Varsın Lalam Hayrettin bundan sonra bizim adımıza küffar üzere kılıç sallasın diye. Çok da dualar ediyor. Hatta şey diyor Hızır Hayrettin Paşa. Dünyada iksir dedikleri padişah duasıdır. Her kim ki Osmanoğullara yan gözle bakar. Dünyası da ahirete de perişan olur diyor. Böyle hem bir vasiyet gibi bir yakınlarda konuşması var İbrahim'ciğim. O günlerde işte o söylüyor şu meşhur şeyi. O şiirini, o iki mısrasını İbrahim'ciğim. Padişaha alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış. Sözünü bugünlerde söylüyor. Yani Mısır mülkünü de
elde ettikten
sonra söylüyor Selim Han. Tabii seferden sonra İstanbul'a gelindikten sonra İbrahim'ciğim tabii pek çok uzun iki sefer çok zorlu coğrafyalarda çok uzun süreli iki seferin peş peşe gelmesinden dolayı hem silahların hem gemilerin yıpranması ve kayıpları söz konusu. Bunların tamamlanması için tophanelere emir veriyor. Yeni topların dökülmesi, yeni gemilerin inşası için emirler veriyor. Çünkü aldığı rapora göre donanmanın bir 4 aylık şeyi kalmış ancak hani mühimmatı kalmış. Bunların tamamlanması gerekiyor. Ve biz diyor ülkeler zapt etmek niyetindeyiz. Bu yüzden de hazırlıklarımızın her daim tam olması lazım.
Bu i̇şte yüzden de devlet reisi böyle olunuyor, lider böyle olunuyor abi. Evet. Yani o kadar uzun süreli bir sefer yapılmış.
Evet.
Mısır fethedilmiş, halifelik alınmış, kutsal emanetler getirilmiş. Evet. İstanbul'a geliyorsunuz ve artık yeter biraz dinleneyim diyeceğinize İstanbul'a gelir gelmez top döktürmeye.
Aynen öyle.
Donanmadaki eksikleri.
Sonra da öyleydi.
Tabii.
Gelir gelmez İstanbul tersanesini kurdurup yüzlerce gemi yaptı.
Müthiş bir şey bu.
Şimdi tabii sadece Mısır'ın değil aynı zamanda Kudüs'ün ve yani Suriye coğrafyasının bütün kıyı bölgelerinin kutsal oralarda kutsal toprakları İbrahim'ciğim Kudüs yani buralarında bütün Filistin'in Osmanlı ülkesine katılması söz konusu. Yani bu 8 senelik şeye bu yani şu anda bize yani şu anki şartlarda düşünsen İbrahim'ciğim var kapının önündeki kayalığı yani zor koruyorsun ki hani çünkü şu anda Türkiye kendi silahlarını ve mühimmatlarını yapacak seviyede olmasına rağmen
tabii
karşında öyle bir artık senin bütün kaybettiğin o ivme sırasında öyle bir birlik oluşmuş ki komünün bir kayalığı işte çoğu zaman zor koruyorsun yani o nereden nereye. Tabii bunlar çok attığımız adamlar çok sağlam çok kuvvetli adamlar orası hiç tartışılmaz. Ama insan böyle bir mukayese ettiğinde 8 senede yani Suriye'den girip Mısır'dan çıkmak o sırada senin kaptanların korsan kaptanların Cezayir'den ta Fas'a kadar Tunus'a kadar her yeri Türklerin şeyini alıyorlar mülkiyetini alıyorlar. Yani hakikaten ne görkemli çağmış İbrahim'cim ya. Tabii.
Yani 1514'ten ortalama 1517'ye kadar Suriye.
Ha, işte o 3 sene
Mısır,
içinde.
Mısır tabii. 3 yıl içerisinde yapılan şeylere bakın. Kuzey Afrika, Mısır, ki Memlükler üzerine yürüdüğü için özellikle Mısır'ı ayrı tutuyorum. Suriye toprakları ve Orta Doğu'nun önemli bir kısmı. Bugün Orta Doğu olarak ifade edilen bölgenin önemli bir kısmı.
Tebriz'de koy.
Tabii.
Önemli Tebriz. Bir İran coğrafyasının önemli tabii. Bir kısmı.
Hatta biraz daha gitse belki orayı alacaktı da.
Alacaktı
yani.
İşte o sorunları yaşaması alınacaktı da.
Kudüs. Ele geçiyor.
Bütün Filistin.
Tabii. Müthiş bir şey bu yani.
Yani bu yani bugünkü şartlarda hayal rüyanda bile görsen inanmazsın yani.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Bu teknolojide yapacağım deseniz bile zorlanırsınız
tabii,
yani.
Tabii. Bugünkü teknolojide her şey seninden lehine olsa bile bu hızda bunu zaten tabii. Gerçekleştiremezsin yani. Tabii. Hakikaten o yüzden Osmanlı sultanlarının özellikle ilk 9'u 10'u çok büyük mareşaller olarak dünya tarihinde alınmasının sebebi de işte ortada İbrahim'ciğim yani. O Sina Çölü'nün 13 günde geçilmesi motorize sistemlerle ancak Birinci Dünya Savaşı'nda vaki olmuş bir olay.
Bir de bunun üzerine Osmanlı hazinesini de dolduruyor.
Tabii Mısır hazinesi Osmanlı. Mısır bir numaralı eyalet durumuna geçiyor. Mısır'ın gelirleri doğrudan padişah saray gelirleri olarak kaydediliyor İbrahim'ciğim. Muazzam bir şey. Yani Mısır çünkü ipek ve baharat yolunun en önemli noktalarından biri. Altını çizelim mi İbrahim'ciğim? Vaktiniz
lütfen,
var herhalde.
Var şimdi, var evet.
Şimdi İbrahim'ciğim orta ve yeni çağlarda İki temel ana kapital maddesi var. Birincisi ipek, ikincisi baharat. En kıymetli ipek tabii ki Hindistan üzerinden geliyor. Şimdi ipeğin iki ana güzergahı var. Delhi limanına gemilere aktarılan ipek. Birinci olarak Cidde'ye geliyor. Cidde limanından kervanlara aktarılıyor. İskenderiye limanına geliyor Mısır'a. Tabii bunlar devasa kervanlar İbrahim'ciğim. O şey kervanları gibi düşün. İpek yolunun ilk günlerindeki kervanlar gibi düşün. Devasa kervanlarla bunların muhafız alayları da söz konusu çünkü büyük birlikler. İskenderiye üzerinden Anadolu ve Avrupa içlerine gidiyor. İkinci yol Basra Körfezi üzerinden geliyor. Halep'e buradan indirildikten sonra Halep'e ulaşıyor. Halep'ten sonra İbrahim'ciğim kuzeye doğru Diyarbakır, yani Osmanlı Türkiye topraklarına bugünkü de giriş yaparak İpek Yolu güzergahının bu şekilde devam ettiğini görüyoruz. İpek Yolu dedik. İpek Yolu güzergahı ayrı aslında. İlk ana güzergahını da söyleyelim o zaman. Konu açılmışken.
Tabii lütfen.
İpek Yolu İbrahim'ciğim bugünkü Çin'in Şiyan kentinden başlıyor. Startı oradan alıyor. Hatta şimdi tren yolu da başlatıldı ya yine Şiyan'dan başladı.
Evet evet. İpek Yolu zaten İpek Yolu güzergahında
aynı güzergahı takip ediyor.
Trende, evet.
Buradan başlıyor İbrahim'ciğim. Gene buradan bugünkü Sincan bölgesine aktarılıyor. Kervanlar buradaki ana toplanma noktası olan Sincan'dan sonra ikiye ayrılıyorlar. Bir tanesi Afgan ovaları üzerinden Hazar denizine geliyorlar. İkinci güzergahta Karakurum dağları üzerinden İran yaylasına çıkıp İran yaylası üzerinden Anadolu topraklarına giriyor İbrahim'ciğim. Fakat tabii bu Çin ipeği ilk başta çok kıymetliyken İbrahim'ciğim bu 16. asrın başlarında bu Çin'de bir Ming hanedanı geldiğini görüyoruz biz. Sonra o porselenleriyle meşhur hala Ming porselenleri çok kıymetlidir ya. Ming hanedanı geldiğinde Çin kendini o meşhur içe kapatma dönemi başlıyor İbrahim'ciğim. Müthiş bir şekilde içe kapanıyor. Hatta ticaret noktasında dahi içeri kapanmış. İpek ihracatını yasaklıyorlar. Bu dönemden sonra Avrupa'nın en kıymetli ipeği hem güzergah olarak da yakın olmasından hem de en kıymetli ipeğin bu olduğuna karar verilmesinden dolayı İran ipeği. Yani bu Hazar vilayetlerinden Taberistan ve Gilan civarından çıkan ipek Avrupa'da bir numaralı aranır ipek konumuna geliyor.
Evet.
Hatta 1547'lerden itibaren 1550'lerde Paris'teki dokuma tezgahları Avrupa modasına ilk yön verecek olan ipek dokumaları buradaki tezgahlarda işlemeye ve Avrupa satında yaymaya başlıyorlar. Bu dönemde İstanbul'un fethine kadar olan dönem boyunca İbrahim'cim İstanbul fethi öncesi dönemde o zaman İstanbul'u Bursa. Batı'nın ünlüleri Bursa'ya geliyor. Doğu'nun ipekleri Bursa'ya geliyor.
Ticaret Bursa bir merkezi.
Ticaret merkezi ve antrepo hükmünde. Buradan Doğu'nun ipekleri Batı'ya ulaşırken Batı'nın ünlüleri de Doğu'ya doğru geçiş yapıyor. Bu antrepo özelliğini İstanbul'un fethi son büyük su yolu İpek yolunun limanı İstanbul fethedilene kadar 1453'teki fethine kadar Bursa bu manada önemini koruyor. Biz İpek yolunu söyledik. Baharat yolu işte bu. Kafamda yoruldu şeydi. Yanlış söylemedin değil mi Yurancı?
Yok yok.
Delhi'den ben baharata söyledim değil mi? İpek değil.
Ya, şimdi şöyle estağfurullah Çin'in
İpek yolunu İpek izah yolunda, ettik.
Evet.
Bu baharatın bu Delhi üzerinden gelen de baharat.
Hı-hı.
Onu sanki ben yanlış söyledim gibi oldu.
Yok yok. Şimdi Çin'den Sincan üzerinden gelip ikiye ayrılan İpek yolundan bahsettiniz.
Ha bahsettik.
Evet.
Baharat yolu da bu Delhi üzerinden gene iki güzergaha ayrılıp Basra Körfezi'nden Halep'e. Oradan Diyarbakır işte Kayseri bu tarafa doğru geliyor.
Hı-hı.
İkincisi
Anadolu'da
de Cidde üzerinden.
Bu güzergah
üzerinde. Evet. İkincisi de Cidde üzerinden İskenderiye Limanı'na gelip oradan Anadolu ve Avrupa'ya dağılması söz konusu. Baharat yolu bu.
Evet.
Yani bu Orta ve Yeni Çağların iki ana kapital maddesi olan İpek ve baharat yolları İbrahim'ciğim İstanbul'un fethi sonrası tamamen artık Osmanlı ülkelerinin içinde kalmasıyla zaten Osmanlı bu büyük muazzam maddi güce de ulaşması bu noktada söz konusu.
Evet.
Zaten Yavuz Sultan Selim Han'ın bu manada fetihleri hani kıyas mümkün mü bilmiyorum ama aslında çok daha önemli.
Ya bu güzergahın bütün köşe taşlarını
bravo.
Osmanlı İmparatorluğu
nüfuzu altına almış oluyor. Yani artık zaten, baharat ve ipek yolu artık tamamen sende oluyor.
Evet. Bir de zaten şöyle hani Anadolu'da jeopolitik durumu sebebiyle tam bir köprü vazifesi gördüğü için Doğu ile Batı arasında. O zaten evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfuzu altında. Mısır gibi, işte Kudüs gibi, Orta Doğu, Suriye gibi, Şam gibi bölgeleri de fethetmesi tam bu köşe taşlarını ele geçirmesi anlamına geliyor. Önemli
aynen
bir şey.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii öyle bir Osmanlı hazinesi tarihinde ilk ve son kez bu arada hazine tam şekilde doldurulmuş İbrahim'ciğim. Muazzam bir şekilde. Hatta Yavuz Selim Han kendi mühürünü vuruyor. Bir daha diyor hani bu mühür benim mührüm kullanılsın. Ne zaman ki bu hazine tekrar dolar ya da benim doldurduğum konumu geçer.
İçerse.
O zaman o dönemin padişahı kimse kendi mührünü kullanır diyor. Hakikaten o günüm geçilemiyor.
Hı-hı.
O zenginlik dönemi. Zaten ondan sonra o sermaye uzun süre yeniyor İbrahim'cim yani.
Zaten Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki büyük fetihlerin de bir anlamda aslında zeminini hazırlamış oldu. Çünkü
aynen öyle.
Para olmadan,
aynen
ekonomi öyle. Olmadan sonuç olarak savaş da yapılamaz yani.
Tabii ki. Hasan Can'ın ruznamesine dönelim bu noktada biraz. Halife-i Müslümin Sultan Selim Han 926 yılının Şaban ayında 1520 Edirne'ye gitmeye miladi 1520 Edirne'ye gitmeye kararlaştırdı. Vezirler ve divan erkanını orduyu hümayuna lazım olan pek çok ağırlıkları hazine-i amire ile yola çıkardı. Ferhat Paşa'yı da beraber gitmek üzere alıkoydu. Ya bu Ferhat Paşa, nişancı Ferhat Paşa. Onun anekdotunu lütfen. Söylemedik ama anlatalım mı?
Tabii tabii lütfen ne demek.
Bu Hatice Begüm Sultan var ya bu Halime Begüm Sultan. Şah İsmail'in evet. Çaldıran'da ele geçen işi.
Evet.
Kasten Ferhat Paşa'ya veriyor.
Yavuz Sultan Selim.
Selim.
Hatta kendisi evlenecek falan filan gibi şeyler oluyor. Şayyalar da oluyor ama özellikle
Ferhat Paşa'ya niye özellik Paşa'ya olduğunu veriyor. Biliyorsun değil mi?
Evet biliyorum.
Söylememiz doğru olur mu bilmiyorum.
Hani... Yok problem olacağını sanmıyorum.
Ya Simay'ın çok çopurmuş merhumun yüzü. Hatta öyle bir çiçek bozuymuş ki. Yani kendisi aynaya bile bakmazmış yani o derecede bir
yani şey. Yani Şah İsmail'in gözünden sakındığı eşini
evet.
o alıp Ferhat Paşa'yı evlendiriyor.
Evet, evet. Ferhat Paşa'yı beraber gitmek üzere alıkoydu. Hareketten bir gün evvel oturdukları köşkten çıkıp sarayın eteğindeki bahçeye yürüyerek indi. Gezintileri sırasında bir yokuşu çıkarken sırtlarında hissettikleri bir acıdan rahatsız olup bu zavallı hizmetçilerine hitap ederek Hasan Can arkama bir diken batıyor acıtıyor buyurdular. Ben hakir dahi herhalde bahçedeki ağaçlardan düşüp gömleğe takılmış bir diken olarak farz ettim. Ferman buyurulursa bir göreyim diyor. Buyurdular ki caizdir. O anda iskemleci taşınmakta olduğu yaldızlı kürsüyü getirdi. Sultan da kürsünün üzerine oturdu. Mübarek yakalarından elimi sokup her ne kadar araştırdımsa da bir şey bulamadım. Mübarek arkaları gayet kıllı olduğu için elimi sürmekle bir şey hissedemedim. Ayağa kalkıp bir miktar gittikten sonra yeniden sancıdan şikayet ettiler, acıdan şikayet ettiler. Bu defa düğmelerini açıp baktım. Kılların arasında gördüm ki bir kıl başı kadar yer ağrıp etrafı kızarmış. Çok küçük bir yara.
Çıban başı.
Çıban, çok küçük bir şey. Üzerine o konunca aa dedi işte o. Bu ne makule nesnedir diye sual buyurdukta beyan ettim. Buyurdular ki bir parça sık. Ben dahi şahadet ve orta parmaklarımda kenarından yokladım. Parmaklarımın arası sertleşmiş büyük bir gudde ile doldu. İrademi kaybedip saadetli padişahım bu büyüyebilecek bir çıbandır. Henüz hamdır. Olmadıkça da çıbanı zedelemek caiz değildir. Biz buna bir münasip bir merhem koymak gerekiyor dedim. Bu sözlerime karşı latife olmak üzere biz çelebi değiliz. Bir küçük çıbandan ötüreki cerrahlara gidelim. Ayıp değil mi diyor. Mübarek. Ondan sonra bu halle kasr-ı saadete çıktılar. Fakat gece ıstırabı arttı. Ertesi gün çıbanın olgunlaşması için hamama gittiler. Bu bendelerinin de hazır bulunmadığını fırsat bilip tellakları olan Hasan adındaki bir hizmetçilerine çıbanı iyice sıktırmışlar. Ve çıban zedelenmiş.
Evet.
Hamamdan geldikten bana Hasancan sözünle amel etmedik ama kendimizi de helak ettik buyurdu. Yani artık nasıl bir ızdırap vermişse İbrahim'cim bir ters gittiğini anlamış. Mübarek. Macerayı etraflıca anlatınca aklım başımdan gitti. Zaman geçtikçe ol sert madde azıtıp taştıkça taştı. Padişah Edirne'ye gitmeye karar verdiğinde geri bırakılmayıp Şaban ayının ikinci günü Edirne'ye doğru yola çıktılar. Hastalığı gitgide şiddetlendi. İlaç kabul etmez bir hal aldı çünkü şey olmuş İbrahim'cim bu yani o baş kısmı büyümüş.
Açılmış iyice.
Açılmış yara olarak bir hani iltihaplı yaraya dönüşüyor. Çorlu sırtları yakınlarında Sırt köyü nam mahalleye inildi. Buraya indiklerinde çıban öyle bir hal aldı ki akıntısını vücuttan def etmeye sultan iktidarı kalmadı. Çaresiz olma halde ikamet ile karar ve ihtiyar buyuruldu. Ve daha önce Edirne'ye varan Erkan'dan Vezir-i Azam Piri Paşa ve Mustafa Paşa ve Beylerbeyi Ahmet Paşa ordu Hümayun'a davet bulundular. Bunlar gelince askerin içine bir şüphe düşmesin diye işlerin icabına göre divan toplanıp mansıplar dağıttılar. Ve terfi-i meratip eylediler. Ve neşeli görünerek gizli kederlerini belli etmediler. Ve iki ay müddet acılar içinde vakit geçirdiler. Bu sırada asker arasında bin bir türlü haber şayi olup yersiz bir takım hareketler olacağı alametleri belirince vezirler bana haber gönderip sultan için nasıl bir çare gerektiği soruldu. Ben de askerin mübarek yüzlerini görmeye haset kaldıklarını kendilerine arz edip yalvarıp yakararak Otağ-ı Hümayun'un önüne çıkmalarını sağladım. Orada bir miktar vakar içinde durup yüzünü gösterdikten sonra ve sipahilerin hatırlarına düşen tereddütü izale ettikten sonra yerlerine avdet buyurdular. O dönemde bir sultanın hastalanması hatta vefatı biliyorsun uzun süre askere haber verilemiyor ki. Tabii. Tahtın sahibi olan olacak olan şehzadelerden biri yetişene kadar. Çünkü hemen yağma başlıyor.
Evet.
Hemen huzursuzluğu ve kargaşa başlıyor yani İbrahim'cim. Bu onu engellemeli.
Bu anlamda Kanuni Sultan Süleyman'ın rakipsiz olması da belki de o açıdan bir nimetti yani.
Osmanlı için bir nimetti. Çok büyük bir nimetti. Tıpkı Tuğrul ve Çağrı Beylerin Alparslan'dan başka varisleri olmaması gibi İbrahim'cim. Yani şey çok olunca, varis çok olunca kavgada
mücadele başlıyor.
Mücadele kaçınılmaz oluyor yani İbrahim'cim. Yani bizim insanların kişisel hayatlarında böyle bugün de. Kaç tane kardeş varsa
o kadar çok
miras da ona göre bölünecek.
Tabii.
Mutlaka arada huzursuzluk olmadan mirasın dağıtıldığını hiç gördün mü yani? Çok nadirdir yani.
Mümkün değil. Doğru.
Haklarına razı olanlar. Anneyi babayı benim zamanımda bende kaldı deyip bundan daha fazla beslenen gibi hep süfli meselelerden böyle çok ciddi şeyler çıkıyor ki öyle böyle zamanlarda bu tabii ki daha fazla olur. Sipahilerin hatırlarına düşen tereddütü izale ettikten sonra yerlerini avdet buyurdular. Ve Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa'yı sır saklamaya iktidarı olmadığı için Edirne muhafızlığı bahanesiyle o tarafa yolladılar. Yani bu haber çıkarır diye. Çıban'a hiçbir ilaç ve ihtimam kâr etmediğinden aynı sene Şevval'in 9. gecesi ruhunu teslim edip bu elemli dünyadan cennet bahçelerine doğru uçup gittiler. Son vefatında burayı son şeyleri önümüzdeki programı bırakalım.
Oraya bırakalım isterseniz.
Ha, tamam oraya son bırakalım. Bir konuşmalar var Hasan Can'da falan.
Onu hem şey olsun dinleyicilerimiz de merak etsin.
Tamam.
Bu önümüzdeki programda bu konuşmanın üzerine zaten bir de Yavuz Sultan Selim Han'ın kişiliğiyle ilgili biraz konuşuruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir söyleşi oldu yine abi.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızda Yavuz Sultan Selim Han'ın Ridaniye seferi sonrasında neler yaşandığını aktarmaya gayret ettik. Bir sonraki programımızda inşallah tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.